bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Mafyokrasi, emperyalist kapitalist sistemin mafyalaşması ve Türkiye. Doğu Perincek. Kaynak Yayınları. 1. Basım Temmuz 2004. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 23 Mart 2005. Okuyan Eser Kayadelen. Elinizdeki kitap, emperyalist kapitalist sistemin mafyalaşması üzerine 10 yıllık bir araştırma ve çabanın ürünü. Doğu Perincek, hangi çağdayız? İnsanlık kapitalizmin ya da modernizmin ötesine mi geçti? Söylendiği gibi gerçekten bilgi çağı diye bir zamana mı geldik? Yoksa emperyalizm çağının son demlerini mi yaşıyoruz? Temel sorularına net yanıtlar veriyor. Lenin'in kapitalizmin son aşaması dediği emperyalizmin üretimle ve insanla çelişmesi bir çözüm noktasına ilerlemektedir. Mafyalaşma, kapitalizmin son aşaması olan emperyalizm döneminin son aşamasıdır. Yani son aşamanın son aşaması. Kitapta sistemin mafyalaşması bütün yönleriyle inceleniyor. Ekonomik, siyasal ve askeri tehdit boyutları, küresel mafyanın yerel yönetim modeli, sistemin ideolojik hegemonyası, sistemin geniş kitleleri denetim altına alma araçları, haçlı irtica, vatansızlık ve anarşizm ve önümüzdeki süreç. Altı kesişen ve bu altı kesişenin buluştuğu kavşak. O kavşakta dünyamızı, bölgemizi ve ülkemizi neler bekliyor? Ve çözümle ilgili sonuç bölümü. Türkiye bu kuşatmayı nasıl ve nereden yaracaktır? Ön söz. Hangi çağdayız? İnsanlık kapitalizmin ya da modernizmin ötesine mi geçti? Söylendiği gibi gerçekten bilgi çağı diye bir zamana mı geldik? Yoksa emperyalizm çağının son demlerini mi yaşıyoruz? Emperyalist kapitalist sistem mafyalaşmış bulunuyor. Bugün sistemin hakim sınıfı, kapitalizmin yükseliş dönemindeki gibi sanayi ve ticaret burjuvazisi değildir. Emperyalizm döneminin mali sermayesi ise büyük ölçüde mafyaya dönüşmüştür. Sistem üretimden kopmuş ve sanallaşmıştır. Lenin'in kapitalizmin son aşaması dediği emperyalizmin üretimle ve insanla çelişmesi bir çözüm noktasına ilerlemektedir. Mafyalaşma, kapitalizmin son aşaması olan emperyalizm döneminin son aşamasıdır. Yani son aşamanın son aşaması. 1996 yılı Kasım ayında İşçi Partisi'nin çağrısıyla toplanan 1. Uluslararası Avrasya Konferansı'ndaki konuşmalarımda ve özel görüşmelerde bu tahlilimi özetlemiştim. Büyük ilgi gördü. Emperyalist kapitalist sistemin mafyalaşmasını daha sonra İşçi Partisi genel kongrelerinde ve çeşitli zeminlerde anlatmaya devam ettik. Özellikle Çiller Özel Örgütü başlıklı kitapta mafya sisteminin Türkiye pratiğinden bir kesinti ayrıntılı olarak ve belgeleriyle ortaya koyduk. TBMM Susurluk Komisyonu'na sunduğumuz dosya ve belgeleri de içeren bu kitabın Kaynak Yayınları tarafından 1996-1997 yılları içinde 6 basımı yapıldı. Çiller Özel Örgütü'nde ortaya konan olguların teorileştirilmesi ve sistemdeki ilişkiler bütünü içindeki yerine oturtulması gerekiyordu. Mafyokrasi bu yöndeki 10 yıllık çabalarımızı özetlemektedir. Elinizdeki kitabın 1. bölümünde sistemin mafyalaşmasını ekonomik ve siyasal boyutlarıyla inceliyoruz. Bu ilk bölümde görüşlerimizi değerli dostumuz Erol Manisalı'nın tezleriyle tartışarak açıklıyoruz. Daha önce Teori Dergisi'nin 2004 yılı Şubat ayında Emperyalist Sistemin Mafyalaşması başlığıyla çıkan yazımızı bu kitapta geliştirdik. Sayın Manisalı bu yazıya Teori Dergisi'nin Mart 2004 tarihli 175. sayısında Batı Kapitalizminin Değişen Yüzü başlıklı bir cevap verdi. İkinci bölüm, mafyalaşan sistemin askeri tehdit boyutunu ele almaktadır. Küreselleşme ve güvenlik başlığını taşıyan bu bölüm, Orgeneral Büyükanıt'ın bu konuda küreselleşme uluslararası güvenlik sempozyumunda yaptığı açış konuşmasıyla tartışma zemininde yazılmıştır. Genelkurmay Başkanlığı'nca düzenlenen Küreselleşme ve Uluslararası Güvenlik Sempozyumu, 29-30 Mayıs 2003 günleri İstanbul'da Harp Akademileri Komutanlığı'nda gerçekleşti. Toplantının açış konuşmasını o zaman Genelkurmay 2. Başkanı görevinde bulunan Orgeneral Yaşar Büyükanıt yaptı. Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanı Korgeneral Reşat Turgut ise sempozyumun ilk gününde küreselleşmenin askeri boyutları ve güvenlik stratejilerine etkileri başlıklı bir bildiri sundu. Bu bildiri Orgeneral Büyükanıt'ın açış konuşmasını tamamlayan özellikteydi. Bakınız teori sayı 163 Ağustos 2003. Üçüncü bölüm küresel mafyanın yerel yönetim sistemi üzerinedir. Bu bölümde ABD ve AB'nin Türkiye'ye dayattığı kamu yönetimi reformunu, emperyalizmin ezilen ülkelerde kurmak istediği yerel yönetim modeli olarak inceliyoruz. Dördüncü ve beşinci bölümlerde sistemin ideolojik hegemonyası konusuna geçiyoruz. Çevreye gittikçe dinsel gericilikle ve merkezlere yaklaştıkça kozmopolitizmle karşılaşıyoruz. Sistemin geniş kitleleri denetim altına alma araçları, haçlı irtica, vatansızlık ve anarşizmdir. Altıncı bölüm önümüzdeki süreci incelemektedir. Altı kesişen saptıyoruz ve bu altı kesişen bir kavşakta buluşmaktadırlar. O kavşakta dünyamızı, bölgemizi ve ülkemizi neler bekliyor, bu sorunun cevabını arıyoruz. Ve elbette sonuç bölümü çözümle ilgilidir. Türkiye bu kuşatmayı nasıl ve nereden yaracaktır? Son noktayı koyalım. Türkiye haciz tehdidiyle karşı karşıyadır ve bu tehdidi bir devrimle aşacaktır. Devrim toplumların son çaresidir ve hızla oraya gidilmektedir. Buraya tarih düşüyoruz. Gayrettepe, İstanbul, 10 Haziran 2004. Birinci bölüm. Ekonomi ve siyasette mafyalaşma. 1. Emperyalist kapitalist sistem. Ezen ve ezilen ülkeler kamplaşması. Erol Manisalı, dünya sistemi üzerine tahlilini ezen ülkeler ile ezilen ülkeler arasındaki çelişme üzerine kurmuştur. Manisalı'ya göre, batılı kapitalist ülkelerde tekelci şirketlerin çıkarı ile ülkenin çıkarı arasında uyum vardır. Erol Manisalı, Kapitalizmin Temel İçgüdüsü, Derin Yayınları 2. Basın İstanbul, 2004 sayfa 9. Bu kitap, bundan sonraki göndermelerde temel içgüdü diye anılacak. Emperyalist tekeller sokaktaki adama da yarar sağlamaktadır. Temel içgüdü sayfa 54. Hatta merkez ülkelerdeki muhalifleri bile sistemin parçası haline gelmişlerdir. Temel içgüdü sayfa 222. Manisalı'nın bu önemli saptadığı gibi ezen ezilen millet çelişmesi kendisini özellikle kapitalizm ile milli devlet arasındaki mücadelede gösterir. Kapitalizm az gelişmiş ülkelerde güçlü devlet istemez. Temel içgüdü sayfa 71. Manisalı'ya göre sistemin merkezini oluşturan ABD faşist denecek derecede ulusaldır. Fakat aynı ABD sistemin çevresindeki ülkelerin ulusal politika izlemelerine karşıdır. Temel içgüdü sayfa 123. ABD'nin bağnaz ve saldırgan ulusallığı çevre ülkelerin savunma konumundaki ulusallığını ezmektedir. Sistemin baş çelişmesi buradadır. Başka deyişle sistem bu noktada tıkanmıştır. İnsanlık bu düğümü dünya nüfusunu oluşturan büyük çoğunluğun göstereceği dirençle çözecektir. Temel içgüdü sayfa 15-16. Manisalı daha 20. yüzyılın başında Lenin ve Mustafa Kemal'in de önemli saptadıkları gibi dünyanın iki kampa bölünmüş olduğu gerçeğini dünya tahlilinin temeline yerleştirerek sağlam bir teori inşa etmenin ilk şartını yerine getirmiştir. Serbest piyasa dedikleri. Manisalı, ezen ülkelerin üstünlüklerini, ezilenler dünyasına en başta silahlı güçle dayattıklarını belirlemektedir. Ancak sistemin merkezi, çevre üzerindeki hakimiyetini yalnız silahlı güçle kurmuyor. Batı kapitalizminin üstünlüğünü sağlayan araç, ekonomik düzlemde serbest piyasadır. Erol Manisalı, Dünyada ve Türkiye'de Büyük Sermaye, Derin Yayınları 5. Basım, İstanbul 2004. Sayfa 110-116. Bu kitap bundan sonraki göndermelerde büyük sermaye diye anılacak. Ne var ki serbest piyasa dünya ölçeğinde rekabeti sağlamıyor ve sağlayamaz. Güçlüler zayıfları ortadan kaldırır. Sonuç olarak piyasa rekabeti değil tekelciliği yaratıyor. Piyasada rekabeti gerçekleştirmek için devlet müdahalesi gerekiyor. Temel İşgüdü sayfa 107 ve diğerleri. Manisalı, dünya ölçeğindeki serbest piyasa denen mekanizmanın aslında tekellerin diktatörlüğünü örten bir perde olduğunu saptamaktadır. Katılmadığımız nokta, Manisalı'nın emperyalist ülkelerin içinde rekabetin esas olduğu yönündeki görüşüdür. Temel İçgüdü sayfa 35 ve Büyük Sermaye sayfa 113. Oysa rekabet sistemi önce kapitalizmin merkezlerinde çökmüş ve tekeller oluşmuştur. Bu tekeller rekabet düzenini bütün dünyada tasfiye etmişlerdir. Emperyalist ülkelerde devlet müdahalesi rekabeti sağlamak için değil, fakat tekellerin birbirlerini bütünüyle ortadan kaldırmalarını önlemek içindir. Kuşkusuz bazı tekeller tasfiye olabilir. Ancak sistemin tek bir tekelin hakimiyetine dönüşmesi mümkün değildir. O zaman piyasa ve meta ekonomisi, başka deyişle kapitalizm ortadan kalkmış olur. Sistemin tek bir tekele dönüşmesini önleyen devlet müdahalesidir. Bu müdahale, kaynakların piyasada verimliliğe göre dağılması anlamında bir rekabet düzeni getirmiyor. Var olan tekellerin diktasını pekiştiriyor ve tekellerin ortak çıkarlarını sağlıyor. Emperyalist sistem bu nedenle İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında tekelci devlet kapitalizmi diye adlandırılmıştır. Kapitalizmde patron, şirket, devlet ilişkileri. Manisalı günümüz kapitalizminde patron, şirket, devlet ilişkilerinde şirketlerin daha belirleyici ve egemen konuma geldikleri görüşündedir. Temel İçgüdü sayfa 30. Artık şirketler devletin temel dayanağı olmuşlardır. Temel İçgüdü sayfa 10. Yine Manisalı'ya göre şirketler en büyük kar değil, en büyük güç peşindedirler. Temel İçgüdü sayfa 9. Aslında bu saptama emperyalist sistemde patron, şirket, devlet üçgeninde belirleyici olanın şirket değil, fakat şirketlerin devleti olduğuna işaret eder. Çünkü güç devlettedir. Gücün büyütülmesi devletle olur. Devletin şirketlere dayanması, daha doğrusu şirketlerin çıkarını temsil etmesi de yeni bir olay değildir. Devlet, eskiden beri şirketlerin gücüdür ve şirketler de güçlerini devlet üzerinden büyütürler. Nitekim Manisalı'nın Batı kapitalizminde dev şirketler, dev savaş arabaları haline gelmişlerdir saptaması da bunu doğrular. Temel İçgüdü sayfa 12. Dev savaş arabası emperyalist devlettir. Burada şirket ile savaş arabası arasındaki ilişkide savaş arabası belirleyicidir. Şirket grupları bu nedenle devlet üzerinden en büyük güce ulaşabilirler. Emperyalizmin tekelci devlet kapitalizmi olarak adlandırılmasının bir nedeni de budur. Emperyalizm çağında devletin rolü ve müdahale alanı daha da genişlemiş ve güçlenmiştir. Emperyalist sistem, büyük devletler arasında en sonunda silahların konuştuğu hegemonya mücadelesidir. Emperyalist devletin işlevi bu hegemonya mücadelesini yürütmektir. Burada şirket çıkarı değil, şirketlerin ağırlıklı kesimini temsil eden tekelci kapitalist devletin çıkarı belirleyici olur. Manisalı'nın kapitalizm için yaptığı patronların egemen olduğu şirketler devleti tanımı da Temel İçgüdü sayfa 30 bu görüşümüzü doğrular. Devlet şirketlerden birini değil, büyük şirketlerin ağırlıklı bölümünü temsil eder. Şirket kârının değil, gücün azamiye çıkarılması da bu sayede olur. Kuvvet politikası ne zaman temel güdü oldu? Manisalı'ya göre kapitalizm 21. yüzyılın başında yeni bir aşamaya girmiştir. Bu yeni aşamada güç ve egemenlik ögeleri tamamen yerleşmiş bulunuyor. Bir başka ifadesiyle güç maksimizasyonu, gücün alabildiğine büyütülmesi temel içgüdü haline geliyor. Güç ve egemenlik Batı kapitalizminin odak noktasına oturuyor. Temel İçgüdü sayfa 13 ve 15. Böylece kapitalizm Manisalı'ya göre yeni bir aşamaya giriyor. Oysa güç ve egemenliğin sistemin temel güdüsü haline gelmesi 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başıdır. Manisalı'nın kapitalizm ile emperyalizm arasında eşit işareti koyması 19. yüzyılın sonlarından itibaren doğrudur. O tarihten beri dünyanın yeniden paylaşılması ancak ve ancak silahlı güçle gerçekleştirilebiliyor. Dış ticaret kapitalizmi döneminde dünyanın paylaşılması henüz tamamlanmamıştı ve ekonomik üstünlük yoluyla yeni sömürü alanları ele geçirilmesi mümkündü. 20. yüzyılın eşiğinde başlayan emperyalizm çağında silah üstünlüğü belirleyici önem kazandı.
Ekonomik açıdan geriden gelen kapitalist devlet ancak silah üstünlüğü kurarak dünyanın yeniden paylaşımını talep edebilirdi. Bu yoldan rakibini geçebilirdi ve ekonomik üstünlüğü de sağlayabilirdi. Bu nedenle emperyalizm çağının ayırt edici niteliği büyük devletler arasında en sonunda silahla çözülen hegemonya mücadelesidir. 20. yüzyılın ilk yarısında 20 yıl arayla patlayan iki dünya savaşı bunu kanıtlar. Dünyanın yeniden bölüşülmesi silahla belirlenmiştir. Bu nedenle büyük kapitalist ülkeler azami silahlı güç inşasını 20. yüzyılın eşiğinden başlayarak esas politika olarak belirlemiş ve uygulamışlardır. 1. ve 2. Dünya Savaşı öncesinde Almanya'nın ve rakiplerinin silahlanması, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra iki süper devletin silahlanması ve bugün ABD'nin tarihin en büyük şiddet aygıtını kurması hep bu kuvvet politikasının uygulamalarıdır. Çünkü emperyalizm çağıyla birlikte azami sömürüyü sağlayan esas etken silahlı güçtür. Çünkü ekonomik yayılma ve güçlenmenin başlıca etkeni silahlı güçtür. ABD, Dolar İmparatorluğunu 20. yüzyıldaki güç ve egemenlik politikasıyla gerçekleştirmiştir. Manisalı'nın güç, egemenlik, tüketim sonsuzluğu şeması da açıklanmaya muhtaçtır veya biz anlayabilmiş değiliz. Temel içgüdü sayfa 11. Birincisi, tüketimi belirleyen önce üretimdir. Üretim olacaktır ki tüketilebilsin ve kapitalist sistem bir üretim darboğazına girmiştir. İkincisi, tüketimi belirleyen piyasadaki taleptir. Başka deyişle ücretler, maaşlar, çiftçi gelirleri ve talebi yaratan diğer gelirlerdir. Kapitalizmin darboğazı burada da kendini gösteriyor. Özellikle son küreselleşme saldırısıyla talebi belirleyen, dolayısıyla tüketimi belirleyen bütün etkenler daha da aşağı çekilmektedir. Bu durumda kapitalist sistemde tüketim sonsuzluğundan çok, talebi sınırladığı için tüketimi sınırlayan ve bu nedenle sürekli sermaye fazlası yaratan temel kriz etkeninden söz etmek daha doğru olur. Bu nedenle kapitalizmin talebi, tüketimi sınırlamak zorunda olması, ona son tahlilde güç ve egemenlik sağlamamakta, tersine sistemin temellerini oyan bir işlev görmektedir. Nitekim Keyneskil iktisatçılar sistemin bu krizini talebi kışkırtan politikalarla aşmaya çalışmış ve bir dönem sistemin politikalarını etkilemişlerdi. Emperyalizm ile demokrasi karşıtlığı. Erol Manisalı, Batı'nın emperyalist sistemi ile demokrasi arasındaki karşıtlığın saptanmasını haklı olarak önem veriyor. Manisalı'ya göre halk devlet bütünleşmesi veya halkçılık veyahut da halkın egemenliği kapitalist düzenin varlık nedeni ve felsefesi ile taban tabana zıttır. Temel içgüdü sayfa 57. Demokrasiyi 18 ve 19. yüzyıldaki gibi serbest piyasa ve burjuvazinin egemenlik sistemi olarak tanımlamadığımız zaman bu saptama doğrudur. Bu saptama kapitalizmin emperyalizm aşamasında hangi tanımı benimserseniz benimseyin daha da doğrudur. Nitekim Manisalı bu olguyu emperyalizm ile ezilen dünyanın ulusallığı arasındaki çelişme üzerinden özetle şöyle açıklıyor. Ulusalcılık emperyalizmin merkezlerinde faşizme götürür, faşistçedir. Ezilen dünyada ise ulusallık dün Kemalizm çizgisinde, bugün örneğin Malezya'daki Hugo Chavez'in Venezuela'daki veya Lula'nın Brezilya'daki uygulamalarında olduğu gibi anti-emperyalizmdir, antifaşizmdir. Büyük Sermaye sayfa 69. Faşistleşen ABD emperyalizmi ezilen dünyada ulusallığa karşı olduğu için demokrasiyi de ezmektedir. ABD'nin Afganistan ve Irak işgalleri bunun son örnekleri oluyor. Manisalı dostumuz bu saptamalarıyla faşizmin emperyalizm eksenli olduğunu bir kez daha belirlemiş oluyor. Faşizm yalnız emperyalist ülkelerde değil, ezilen dünyada da emperyalizm eksenlidir. Ezilen dünya ülkelerindeki hakim güçler, dünya gericiliğinin merkezi olan emperyalizmi, özellikle emperyalizmin en şöven ve en zalim güçlerine daha sıkı bağlandıkları oranda faşizme yöneliyorlar. Demokrasi ise ulusallık ile bağlantılıdır ve bu iki etken birbirlerini güçlendirir. Emperyalizme daha bağımlılık, faşizme yöneltir. Daha fazla ulusallık ise daha fazla demokrasi getirir. Manisalı ile ayrıldığımız nokta Avrupa gibi emperyalist kapitalist ülkelerde içeridekiler için demokrasi ve insan hakları bulunduğunu kabul etmesidir. Temel İçgüdü sayfa 57. Kanımca burada Manisalı, kapitalizmin yükseliş dönemine ait eski demokrasi teorisini bugüne uyguluyor. Oysa kendisi birkaç sayfa önce kapitalizmin demokrasiyi ve halkçılığı değil, oligarşiyi esas alan ve ancak oligarşik bir düzende gelişebilen bir iç dinamiğe sahip olduğunu belirtiyordu. Temel İçgüdü sayfa 57. Bu durumda o oligarşi nasıl oluyor da kendi içinde demokrasi ve insan hakları uyguluyor? Berraklaşsın diye belirtiyoruz. Sanırız Erol Manisalı'nın da bir itirazı olmayacaktır. Artık demokrasi ve insan hakları emperyalist kapitalist ülkelerin merkezlerinde bütünüyle görüntüdür, sahtedir ve eskiden kalan bir kabuktan başka bir şey değildir. Hatta öze bakılırsa milli devletlerini korumaya çalışan gelişmemiş ülkelerin emperyalist merkezlere göre daha demokratik ilişkilere sahip oldukları açıkça görülmektedir. Emperyalist merkezler, özellikle ABD, artık kendi içinde ve dışında her türden gericiliğin ve demokrasi karşıtlığının ekseni haline gelmiştir. İlerici anlamda bir ulusallığın yaşayabildiği gelişmekte olan ülkeler ise bugün dünyamızda demokrasi dinamiğinin görece var olabildiği alanlardır. Demokrasiyi rekabet çağındaki kapitalizm getirmişti. Çünkü gençlik çağındaki kapitalizm köylüyü feodal bağlardan kurtarmıştı ve feodal devletlerle birlikte ortaçağ ilişki ve kurumlarını tasfiye etmişti. Ancak kapitalizm emperyalizm çağında ezilen dünyadaki her türlü gericilikle ittifak ederek demokrasi karşıtlığında dönüşürken yalnız denetlediği ülkelerde değil, kendi içinde de demokrasinin kazanımlarını yok etti ve demokrasiyi içi havayla dolu renkli bir balona çevirdi. Bu rejim artık demokrasi değil fakat mafyokrasidir. İleride sistemin siyasal yapısını tartışırken bu görüşümüzü açacağız. Vahşi kapitalizme dönülebilir mi? Manisalı'nın kapitalizmdeki son nitelik değişikliği üzerine görüşlerini tartışmak gerekiyor. Değerli dostumuz dünyanın iki kutuplu dengeden batı kutuplu dengesizliğe geçerken batı kapitalizminin de 18. ve 19. yüzyıllardaki sömürge imparatorluklara dönüşmeye başladığını ileri sürmektedir. Temel İçgüdü sayfa 6. Erol Manisalı 21. yüzyılın başı olarak belirlediği yeni aşamayı sosyoekonomik açıdan şöyle tanımlamaktadır. Batı kapitalizmi, vahşi kapitalizmin bütün kurallarını uygulamaya başlamıştır. Temel İçgüdü sayfa 4. Kapitalizm vahşileşmekte, vahşi kapitalizm geri dönmektedir. Temel İçgüdü sayfa 7.